Ayrım 13. Aşkın gözyaşları. Hamuş. Ölümü öpen derviş. Sinan Yağmur. Sayfa 153. Hallacın ikinci kapısı. Beyazıt Bestami. Allah sadece beni sevin demiyor. En çok beni sevin diyor. Ey aşık, eğer hakkı ve hakikatine aşık olursan, bil ki hak ve hakikat de sana aşık olur. Aşkın hak, hakkın aşk olsun. Kabınız sığmaz taşkınlık belirtileri gösteren ve yapılan ikazlara aldırış etmeyen, ulu orta yüksek sesle çarşı pazar üzerindeki elbiseyi yırta yırta, enel hak diye avaz avaz bağıran hallaca Cüneydi Bağdadi'nin, artık bizim senin haline cemalimiz yoktur sözünden sonra, hallaç kendini anlayacak bir başka mürşit arayışına girdi. İşin esasında hallaç, Cüneyd'in cübbemin içinde Allah'tan başkası yoktur sözünü işittiğinde, işte beni anlayacak adam diye umutlanmıştı. Hallaç yine kendi halinde suskun ve yalnız kalmıştı. Allah erlerinin yazgısı bu demek ki diyerek içindeki ateşi iyice harmanlayacak, başka bir dergah aramaya niyetlendi. Beyazıt Bestami'nin Allah benimle, biz Allah ile dost sohbet ederiz sözü ile halk tarafından dışlandığını duydu. Onu bulmalıydı. Yanardağ patlamış, lavlar püskürmüş, ateş nehri ona doğru sürükleniyordu. Bestami'yi bulmak için Antakya'ya gitti. Hallaç Antakya'ya bir yatsı vakti girdi. Habibi Neccar'ın kabrine uğradı. Dualar okudu ve bir maşrapa ile toprağına su döktü. Evlerde yanan kandiller tek tek sönmekteydi. Minaresi yıkılmış bir camiye doğru yöneldi. Cami cemaatinden birisi ile karşılaştı. Esselamün aleyküm. Aleyküm selam. Beyazıt Bestami'yi bilir misin? Bilirim. Kendisini nerede bulabilirim? Ne yapacaksın Bestami'yi? Onunla hasbihal edebilmek için çok uzaklardan geldim. Günlerdir yollardayım. Adam hallacın pejmürde halini dikkatlice süzdü. Bu da her zamankinden dervişlerden diye aklından geçirdi. Şehir dışında köhne bir kulübede yaşar. İşittiğime göre kendisi yatsı namazından sonra dervişlere dersler verirmiş. Şehre pek uğramaz, umumiyetle kulübesinde oturur. Tefekkür ve ibadetle meşgul olurmuş. Dilersen seni oraya kadar götüreyim. Allah razı olsun, memnun olurum götürürsen. Buyur gidelim o halde. Gecenin zifiri karanlığını aydınlatan ay ışığı altında dar bir keçi yolunu takip ederek Bestami'nin kulübesine vardılar. Destur alıp içeri girdi hallaç. Bestami ufak bir sofada köşedeki yer minderine oturmuş, öğrencileri ile derin bir sohbete dalmıştı. Kapısı herkese her zaman açık olduğu için ziyarete gelen meçhul misafiri yadırgamadan başı ile buyur edip selamladı. Sonra eliyle oturacağı yeri işaret etti. Gerçi oturacak yer de kalmamıştı ama hep birlikte sıkışarak Bağdat kurup oturdular. Beyazıt Bestami, kendisine rehber olan Hazreti Peygamber'in torunlarından, Ehl-i Beyt soyundan gelen Cafer Sadık Hazretlerinden duyduğu bir olayı anlatıyordu. Sesi gür ama yumuşak, bakışları sert ama şefkatli, üslubu akıcı ama anlamları derindi. Beyazıt şöyle diyordu. Allah, İmam-ı Cafer-i Sadık'a, kendi celalinden bir heybet ve kendi nurundan bir nur vermiştir. Çünkü bu aziz ve muhterem Ehl-i Beyt, Allah'a çokça ibadet eden, manasız laflardan sakınan, halkın düşkünlük gösterdiği şeylerden yüz çeviren, olaylar karşısında sabır ve metanet gösteren mükemmel bir insandır. Ayrıca o şerefli ve kutsal ailenin bir ferdi olarak güzel ahlak, yakışıklı bir çehre ve üstün meziyetlere sahipti. Bir gün bana aynen şunları anlatmıştı. Halife Mansur kendisini saraya davet etmiş. Halife herkesi küçük gören, mağrur ve kaba saba bir insanmış. Karşılıklı konuşurlarken Halife Mansur'un yüzüne bir sinek musallat olmuş. Eliyle kovalayıp durmuş ama sinek halifenin bir yanağından kalkıp öbür yanağına konarmış. Sinirlenen Mansur, Cafer Sadık Hazretlerine sormuş. Söyle bakalım İmam Efendi, Allah sineği niçin yaratmıştır? Cafer Sadık da hiç düşünmeden cevaplamış halifeyi. Senin gibi büyüklük satan kimseleri küçültmek için. Buna hiddetlenen halife, niçin diğer insanlar gibi benim etrafımda bulunmazsın? Bak sana herkes kul köle olmak için sıraya girmiş. Bizim sizden bir korkumuz yoktur ki yanınıza gelip sıraya geçelim. Sizin de bir ahiret meseleniz yoktur ki onu size anlatalım. Sizi bir nimet içinde görmüyoruz ki tebrike gelelim. Nihayet içinde bulunduğunuz nimeti bir felaket olarak kabul etmiyorsunuz ki size taziyede bulunalım. Şunu iyice belleyin ki ilim denizine dalan sahil aramaz. Hakikat doruğuna çıkan düşmekten korkmaz. Cafer Sadık Hazretleri bana da aynen şu nasihatlarda bulundu. Size de aktarayım ki aklınızdan çıkmasın. Bir kardeşinin seni kötülediğini işitirsen asla üzülme. Çünkü onun söyledikleri doğru ise bu, senin başına gelen çabuk bir cezadır. Eğer dedikleri doğru değilse, bu da senin işlemediğin bir iyiliktir ki o da sana sevaba dönüşür. Bir mümin kardeşine ait ona yakıştıramadığın bir söz ya da eylem duymuşsan, birden 70'e kadar mazeret kapısı ara. Yine de bulamazsan, belki benim anlayamadığım bir özrü vardır de ve konuyu kapat diye öğüt vermişlerdir. İşte böyle gönül dostları, bu gece bir başka hal, bir başka sarhoşluk içindeyim. Sorularınız varsa sorun, ben de bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışayım. Hallaç sorusunu sonraya saklamayı uygun gördü. Hele bir sohbetin derinliğini anlayalım diye düşündü. O esnada öğrencilerden biri, "Hocam bize kısaca farz ve sünneti nasıl anlatırsınız?" diye sordu. Beyazıt hiç düşünmeden cevapladı. "Sünnet dünyayı tamamen terk etmektir. Farz ise Mevla ile sohbet etmek." Toplulukta derin bir sessizlik oldu. Beyazıt devam etti. "Evet, isterseniz konuyu biraz daha açalım. Çünkü Peygamberimizin bütün sünneti dünyayı kalbe sokmamaktır. Zira dünya ile ahiret tıpkı doğu ile batı gibidir. Birbirine yaklaşırsan diğerinden uzaklaşırsın. Farzların hepsi Kur'an'da yazılıdır ve Kur'an'da bizi Mevla ile sohbete çağırır. Çünkü ondaki kelam şanı yüce Allah'ın sıfatlarından kelamın sıfatlarının tecellisidir. Allah ile sohbet duyduğuna inanamıyordu Hallaç. Fırsat doğmuştu. Şimdi sorusunu sorabilirdi. Efendim bağışlayınız. Henüz yeni katıldım hasbihalinize. Usulü bozmak istemem ama Allah ile sohbet sözünüz benim aklımı başımdan aldı. En son ne zaman Yüce Mevla ile sohbet ettiniz? Oradakiler Hallaca öfke dolu bakarak homurdanmaya başlamışlardı ki Beyazıt Bestami eli ile susun işareti yaptı. Hallac'ın sorusunu tekrar etmesini istedi. Hallaç tekrar etti. Bir daha tekrar etmesini isteyerek tam 3 kez sorulmasını sağladı. Amacı oradakilerin zihinlerini pür telaş etmekti. Daha sonra içinden senelerdir böyle bir sorunun sorulmasını bekliyordum. İyi ki sordun yabancı dedikten sonra Allah için son var mıdır ki son sohbeti sorarsın. Allah'ın bütün sıfatları ve isimleri sonsuzdur. Allah her an yaratmaya devam ediyor, yani Halik'tir. Yaratması kesilmeyenin konuşması kesilir mi? Diye sordu. Fakat Allah son derece ısrarlıydı. Siz en son ne zaman Yüce Hak ile konuştunuz? Ben onu duymak isterim, dedi yeniden. Şah damarının sesini, akışını, çarpışını ve nefesini duyabiliyor musun? Hallaç sessizce Beyazıt Bestami'nin yüzüne bakıyordu. Onunla beraber tüm odadakiler de Bestami'nin sözünün devamına dikkat kesilmişlerdi. Sorduğu soru karşısında afallayan Hallac'ın durumunu anlayarak konuşmasına devam etti. Bestami, o halde Arif'e tarif mi gerekir ki? Onunla en son sohbetimi merak etmiş. Şimdi sen söyle, Arif misin anlayalım. Arifliğin nice haldir? Hallaç beklemediği soru karşısında şaşırmaktan memnun oldu. Sohbetin tadı şimdi başlıyordu. Arif miyim, değil miyim bilemedim. Cevap kanımda yazılıdır, okuyamadım. Ey yünleri hallaç hallaç uçuran adam! Ben okudum senin kanında okuyamadığını. Kanın önce su olacak, sonra kül. Ateşin kaderi yani. İrfan sahipleri tıpkı cehennem ehli gibidirler. Onlar ölmek ve dirilmek bilmeyen bir hayata sahiptirler. Yanarlar ve sonra tekrar ve sonra tekrar yanarlar. Lakin onları yakan bildiğimiz ateş değildir. Bu başka türlü bir ateştir. Aşk ateşinin irfan sahibi için hal değil, haller vardır. Çünkü onun dış görünüşü ve hüviyeti bir başkasının hüviyetinde erimiş, kaybolmuştur. Namı, nişanı kalmamıştır. İrfan sahibi uçar gider, zahit ise sadece yürür. Arifler dış aleme bu yüzden dargındırlar. Hocam dedi bir derviş, dış aleme dargın olmak Allah'ın zahir isminin bir gereği midir? Evet diye onayladı Bestami. Sonra ağır ağır devam etti. Bu isme sahip olanlar da dış aleme dargındırlar. Onlar iç alemlerini sadece kendileri kalana kadar tamamen ayıklamışlardır. Böylece ilahi kuvvet ve kudreti müşahede etmişlerdir. O halde onlar cennetliktir, dedi bir başka talebe. Bestami az önce yana yıkıla konuşan, ancak iş arif misin değil misin sualine gelince sus pus kalan hallaca bakarak, bu soruyu misafirimiz cevaplarsa hoşnut oluruz. Evet, sen ne dersin bu soruya, dedi hallaç. Önce soruyu soran öğrenciye baktı, sonra da sofada bağdaş kurup oturan Bestami'ye. Sonra sesinde naif bir eda ile, eğer Allah cennet ehline cemalini göstermemiş olsaydı, onlar cehennemin ehlinin ateşten kaçtığı gibi cennetten kaçarlardı, diye cevap verdi. Hallaç uzun süre daldı, sonra tane tane tekrar anlatmaya koyuldu. Bana gelince 30 seneden beri halkla sohbet etmekteyim. Halk ise benim kendileriyle sohbet ettiğimi zannediyor. Hallacı gözyaşları içinde dinleyen Bestami derin bir ah çekti. Sakalına kadar süzülen gözyaşlarını cübbesinin kol tarafı ile sildi. İlk kez talebeleri Bestami'yi alenen ağlar görüyorlardı. Hayret içerisinde dona kaldılar. Onlar şaşıra dursun, Bestami sarsıla sarsıla ağlaya dursun, hallaç nicedir içinde biriktirdiği sırları dilinden, ateşten, harflerle döküyordu. Coşmuştu bir kere. Yatağını arayan, ırmak misali önüne çıkan ve çıkacak olan bentleri yıkıp gidiyordu. Bir gün eski dostlarımdan birisi bana gelip tevekkül nedir diye sormuştu. Ben de ona, sağın, solun, her tarafın yılan ve akreple dolsa, kalbine bir şey gelmemesi tevekküldür demiştim. Sonra da ilave etmiştim. Çünkü demiştim, Allah'ın adaletine, hikmetine, rahmetine ve ihsanına öylesine güçlü bir iman vardır ki, böyle bir iman sahibi azap ile nimet arasında hiçbir fark görmez. Birkaç kişi Allah diye haykırdı ve inleyerek yere yığıldı kaldı. Beyazıt dudaklarında hafif bir gülümseme ile çevresine bir süre sessizce baktıktan sonra hallaca, sizin şeyhiniz kimdi diye sordu. Allah ile konuştuğunu saklamayandır şeyhim. Bugüne kadar mürşit bildiklerimin hepsi abdestini kan ile almaktan çekinir oldular. O nedenle artık şeyhim, mürşidim yok. Ancak sizin muhabbetullahınızı itiraf etmeniz beni size mürit eylesin. Müsaadeniz olursa talebeniz olayım. İsteğin nedir evlat? Sırrı isterim. Ancak sır için ser gidecek biliyor musun hallaç? Serden geçerim. Kolunu kanadını kıracaklar. Kolsuz kanatsız da Allah'a giderim. Derini yüzecekler. Kemiklerin kül olup göğe savrulacak. Allah'a zaten ile vücut ile gidilmez ki, ne varsa gitsin, ben sırrımı isterim. Sır sana gelir ancak korkarım ki sen bu sırrı ifşa etmeye çok meyillisin. Aşk sarhoşluğundan duamı, şükrümü nida eyleyip bağırıyorum. Sırrı ifşa etmemeye direniyorum ama nafile. Ah hallaç ah! Daha annen ve baban doğmamışken sen seni görmüşsün. Sussan iyi edersin. Zikir Allah'ı hatırlamak değildir. Hatırlamak unutmayla alakalıdır. Unutmuşsun Allah'ı, bin kıyamet kopsa ne fayda? Zikir Allah'ı anmaktır. Anın anında Allah'la olmaktır. Allah'la olan coşar ve cezbelenerek zikrullah'ta kalır. Beyazıt hafifçe başını kaldırdı ve bembeyaz sakalını titreyen eliyle uzun uzun sıvazladı. Sanki bambaşka bir alemdeymiş gibi sesi ve tavırları değişti. Evlat dedi, senin şeyhe, mürşide ihtiyacın kalmamış. Bizleri de aşmış, taşmaya ramak kalmış bir nehirsin. Dicle nehrinin sularında akacak küllerini gördüm. Kapımıza ne halde geldiysen o halde gitmeye bak. Sohbet soframızdan nimetlen ama beni mürşit sayma. Ne de kendini mürit görme. Kanın lisanının kefaret suyu olsun. Hallacın aşkı tavafı. Izdırap hiç bitmez. Gel ey yolcu, seninle yüreğin ateşine değil, ateşin yüreğine yürüyelim. Bu bir alışveriştir. Ah vah etme. Ver canını, al binlerce dikeni. Zira tadı kaçtı hayat denen oyunun. Besami'nin duasını alan hallaç Mekke'ye gitti. 26 yaşındaydı. Hac yolunda açılması gereken koskoca bir çöl vardı Mansur'un önünde. Gecesi bir başkaydı, gündüzü bir başka. Gecesinde insanın kanını donduran bir soğuk, gündüzünde alev alev solunan kor. Gecesinde bir başka, gündüzünde bir başka mahlukat. Bir damla suyun kıymeti, bir lokma ekmeğin hasreti. Ne varsa yolculuğa dair, hemen hemen hepsi ıssız görünen çölün içinde saklı. Lakin sırlarla dolu bu kum yığınlarının ötesinde öyle bir yer var ki, işte oraya ulaşmak ve ulaştıktan sonra geriye bakıp çöle gülüp geçmek ise işin cabası. Secdeye yön olmuş bir mabedin o mübarek duvarlarına dokunabilmek, kıbleyi ilk kez karşı karşıya görmek, görmeden dönülen yönün aslına yüz sürmek, o mabedin ilk mabet olduğunu bilerek aşkın sahibine günlerce ibadet etmek, dua etmek, kulluk etmek. Mekke, Kâbe, aşkın içinde kaybolan her inananın hasret duyduğu tek menzil ve o menzile ulaşmak için katlanılan zorlu ve bir o kadar da meşakkatli bir yol. İşte o yolun sonunda yaşanan sıcak bir günün sonunda tutulan orucun bir yudum soğuk su ile açılması gibi. Tutulan orucun sonunda aslında ulaşılanın karşılıksız mukaddesat olmasının verdiği huzur. Mansur çölleri korkuşsuzca aştı. Dağlar gözünde bir saman çöpü gibiydi. Ve yoluna çıkan dikenler ipek, uğradığı her zarar binlerce fayda içeriyordu. Sıcak ve soğuk onun için hurma misali tatlıydı. Ve bir yudum su gibi can aşılamaya hazırdı. Niyetin kıblesi birden fazla değil. O nedenle ebedi mutluluğun kıblesi aşktır. Nasıl aşktan aşka fark varsa, sufilikten sufiliğe de fark vardır. Sahte aşktan kaçtığım gibi, sahte dervişlikten de kaçmalıyım, diye düşünen hallaç, hacca giderken Bağdat'a uğrar. Orada kendisini Şeyh Pir Cemal ve müritleri karşılar. Hallacın üzerindeki deve tüyünden elbiseleri görünce, onu küçümsemek için Pir Cemal, seni görünce Allah'ın cemalini, develerini gördük der. Hallaç hiç istifini bozmadan tebessüm ederek, keşke aşk gözüyle baksaydın da her gördüğünde Allah'ın cemalini görseydin. Belindeki süslü kuşağın yılanın pulcuklarına benziyor. Sana bir ev yapılacak diye bir şehir yağmalanıyor. Oysa Allah'ın evinden güzel ev mi vardır? Gönül evine leke sürme. İnsanları elbisesine göre değerlendirmek tasavvufun desturunda var mıdır? Diye cevap verir. Pir Cemal, söylediği sözden mahcup düşünce Hallaç bu kez, "Üzülme, Allah'ın evine vardığımda senin için de tavaf edeceğim ve affedilmeni isteyeceğim." diye ekler. Çünkü biliyordur ki açıldığında kapanmıyorsa bir kapı, açılan kapıdan kovulmuş olarak girer insan. Susmaya talip olan akıl anahtarıyla kilitlemiyorsa dilini, düşünce penceresinde ne arar? Hüseyin Mansur'a ne olduysa hac esnasında oldu. Hacca Mansur olarak giden Hüseyin, haçtan Hallaç olarak döndü. Allah'ın evine hicret etti. Allah'ın emanet yükü omzunda, Allah'ın sözleşmesi elinde, Allah'ın öğrettiği isimler yüreğinde, aşkın ruhu bedeninde döndü. Kendi kendine şöyle dedi: "Bütün sermayen yokluk, bütün yaptığın sermayeden yemek. Hayatının hüneri ne? Zarar etmek, kârdan zarar değil, sermayeden zarar, hüsran. Ve asra yemin olsun ki insan daima hüsrandadır." Asır, taksim 1. Ey Hallaç! Şimdi sen bunun adına yaşamak diyorsun. Söyle, şu vakte kadar ne yaptın? Güya yaşadın. Şimdi elinde ne var? Kaybettiğin yıllar. Ne hale gelmişsin? Ey Allah'ın emanetinden sorumlu olan! Ey Allah'ın meleklerinin secde ettiği! Ey Allah'ın yeryüzündeki halifesi! Para oldun, şehvet oldun, yalan oldun, vahşileştin, yırtıcı oldun, kof oldun, için boş, bomboş. Pis, kötü kokan bir çamurdun. Allah bu çamur olan sana kendi ruhundan üfledi. Hani nerede o ruh? Allah'ın ruhu, ilahi ruh. Ey çamur yiyen karga! Varlığını bu bataklıktan, hayatını bu çamur deryasından kurtar. Allah'a yönel, inle. Bırak artık başkalarının dudaklarına tatlı nameler kondurmayı. Kendi sazlığına yönel. Şimdi ilahi dergahın kapısını çalma zamanı gelmiştir. Vakit kapıyı vurma vaktidir. Zilhicce'dir. Hac ayı, hürmet ayı. Arınma zamanı ve sen ey çamur olan Hallaç, Allah'ın ruhunu ara, arın ve onun davetine lebbeyk de. Mikat kefenini giy, tek vücut ol, yani Adem. Tek vücut ol, yani ölüm. Ölmeden önce öl. Hayat elbisesinden sıyrıl, ölüm elbisesini giy. Şeytanı taşla ve içindeki benlik denen şeytan için bir mezar kaz. Kendi cenaze töreninde kendi ölümüne şahit tut. Kendi mezarının ziyaretçisi ol. Sükût, tefekkür ve aşk ile aşkın makama tavaf et. Ateşin yakmadığı İbrahim'i hatırla. Bıçağın kesmediği İsmail'i hatırla. Hacerül Esved'e dokun. Dünya başı boş değildir. Hangi yöne gidersen git, bütün yollar Kabe'ye çıkmıyor mu? Unutma, Kabe aşk merkezidir. Hazreti Muhammed'in ayağının değdiği yerlere yüzünü sür. Senlikten, benlikten çık, hak ol. Ne güzeldir taştan çıkıp başını taşa vurmak. Tavaf et, Allah'a yönel. Rabbim, beni nereye gönderdiysen gönlüm hep buradaydı. Kaybettiğim nem varsa kaybetmeyi sevdim. Kaybettikçe seni buldum ya. Allah'a doğru yönelişte 3 merhale vardır. Kabe, Arafat ve Mina. Kabe'de dön, Arafat'ta dur ve Mina'da içindeki şeytanı taşla. Elbisesiz, işaretsiz, gösterişsiz, süssüz, maskesiz, kenarlıksız, saf bir kullukla baştan aşağı aşkını itiraf et. Susmasını bil, tefekkür et ve unutma insanla Allah arasında mesafe yoktur. Hac put kırma yeridir. Putlarını kır da git ey hallaç. Ey onun aşkı hakkında beni kınayan. Bu kınama ne zamana kadar? Eğer benim ona muhtaç olmamamı sağlayan şeyin ne olduğunu bilseydin, kesinlikle beni kınamazdın. Halk için bir haçtır. Ben ise bende konaklayan bir dostu ziyarete gidiyorum. Onlar koyunları kurban ediyorlar. Ben ise kanımı ve canımı hediye ediyorum. Dök yüzüme kansızlığını. Aşk adına ne varsa ruhun gibi sat da git. Ben yok iken aşk yaratıldı. Sen yok iken ayrılığa yüzün takıldı. Şimdi sen yok iken her gece hüzün ile dertleşirim. Ben konuşurum, hüzün susar. Hüzün ağlar, ben susarım. Buna nazar diyorum. Nazar ile rüyeti ayırıyorum. Çünkü bu rüyet değil, ilk nazar. Gökte güneşle, ayla, yıldızlarla, seyyarelerle, ne ile ilgilendiysem hep seni bilmek, neye baktıysam hep seni görmek içindi. Seni ilk kez gördüm. Buna nazar diyorum. Çünkü ben görmüyorum. Sen görünüyorsun. Senin göründüğün yerdeyim şimdi. Ey Cebrail, perdeyi kaldır diyorsun. Cebrail perdeyi kaldırıyor. Nur perdesi bu. Cebrail onu kaldırınca cömert yüzün görünüyor. Ona doyamıyorum. Benimle birlikte nice insan toplanmış buraya. Bize görünüyor ve şimdi herkes orada tapındığı şeye tabi olsun diyorsun. Hiçbir yürek yoktur ki senin ayrılığına kanlar içinde olmasın. Keskin görüşlü hiçbir kimsenin düşüncesi olmadığı halde hiçbir kimse yoktur ki. Mekke'de bir yıl kaldı. Bu bir yıl boyunca çok sıkı bir çile, riyazet, zikir ve diğer ibadetlerini yaptı. Bu bir yıl süre içerisinde Mekke'de şimdiye kadar görünmedik bir adeti hallaç yapıyordu. O da her gün güneşin tam tepede olduğu vakitte Hacerü'l-Esved'in karşısına bağdaş kurup saatlerce oturuyordu. Ne güneşe ne de yağmura aldırış ediyordu. Sadece abdest almak ve tavaf etmek için oturduğu yerden kalkardı. Bu vaziyette bir yıl boyunca oruç tuttu. Mekke'nin zahitleri ve sufileri görmeye alışık olmadıkları bu durum karşısında hallaç için dedikodu üretmeye başladılar. Onun cinlerin etkisi altına aldığını ve cinlerle konuştuğu dedikodusunu yaydılar. Hatta daha ileri gidip hallacı tahrik etmek için uğraştılar. Onu alaya aldılar. Mekke Şeyhi El-Maribi hallaç için, "Şu şaşkına bakın, oturmuş Allah ile sabır yarışı yapıyor," diyecekti. Hallaca ne olduysa hacca gittiğinde oldu. Hüseyin Mansur olarak gittiği hacdan hallacı Mansur olarak dönüyordu. O haccı ikiye ayırır, şeriatın haccı ve aşkın haccı. Sırma simmis bir hilal gökte yükselirken hallaç çoktan çöle varmıştı. Çölün uğultusunu dinledi. Dünyanın bir adının da yalnızlık olduğunu bildi. Seslerin en içteniyle, en iç çekiş haliyle, ey kalpleri çekip çeviren, açan, değiştiren, çok yorgunum. Aşkına talibim, haşret, bahşet, dünyanın esaretinden al sıyır beni, al yanına. Hallacın alnında bir dünya yorgunluğu, bedeni ter damlası. Sakalı rüzgar kokusunda, elleri tuz çatlağı düştü memleketin yollarına. Hallaç birinci hacından dönüşte bir beldeye uğradı. Çarşıda bir adamın duvar dibine diz çökmüş ağladığını gördü. Yanına vardı, sordu ağlayışının sebebini. Ümmeti Muhammed evladı hayırdır, ne derdin var da ağlarsın? Sevgilim vefat etti, çok güzeldi ve beni çok severdi. Şimdi ayrılığına dayanamıyorum. Ona ağlıyorum. Madem sevgilin ölüp gitti, git yeni bir sevgili bul. Ama dikkat et, bu sefer aşık olduğun sevgili ölenlerden olmasın. Hallaç birinci hac dönüşünden hemen sonra Basra'ya geldi. Ancak Basra'da hiçbir şey bıraktığı gibi değildi. Halk işi gücü bırakmış onun dedikodusunu yapıyor. Hallacı fitneci olarak anlatıyorlardı. İkiyüzlüler, kıskançlar Hallaca karşı bir haset cephesi oluşturmuştu. Hangi şehre gitse hep dedikodu, hep iftira vardı. Hallaç ise hep susuyordu. Artık Arap Yarımadası'ndaki tüm şehirler Hallaç için yaşanmaz, içini daraltan bir yer olmuştu. O da Asya'ya, Türkistan, Çin ve Hindistan'a gitmeye karar verdi. 13. ayrımın sonu. Sayfa 167.